TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Merhaba sevgili dostlar. İzmir'e, Radyo 1'de İzmir Radyosu stüdyolarına hoş geldiniz efendim. Hoşumuza da geldiniz. Dinleyeceğiniz programı her zaman olduğu gibi Ahmet Büyükçulhacı hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, stüdyomuzdan sohbetlerimizi ve ezgilerimizi o hünerli elleriyle teknik yönetmen arkadaşım Nurşen Gazi gönülhanenize uğurlarken sunucunuz bendeniz Fikret Alan. Her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olmanın hazzını tadacağım. Tabii ki sayenizde. İyi ki varsınız efendim. Koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bir koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek, üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, yani öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte, gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız. Gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız. Kendilerine kapılar açmamız. Biz de bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak, ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Yaşamak, Farklı bir masaldır yaşamak, bir özlem yangınıdır yaşamak. Acısı derdi çok olsa da, inan yine de güzel yaşamak.
Engel bakış açımızdır. Nereden bakıyorsak, nasıl bakıyorsak, hangi açıdan bakmaya başlamışsak engel odur. Peki nasıl düşünüyorsak, nasıl duyuyorsak, nasıl hissediyorsak ancak o kadar yakalayabiliyor, o kadar yaklaşabiliyoruzdur. Yani o kadar görebiliyoruzdur. İşte nereden nasıl bakmalıyız ki, nereden nasıl gördüklerimizi, nasıl duygularımızla biçimlendirip aktarabilmeliyiz? Bu konuda yazar, kişisel gelişim eğitmeni sevgili İsmail Özpazarcık şu anda stüdyomuzda. Bugün de terk etmedi birlikteliğimizi, sağ olsun. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim, merhaba, hoş bulduk.
Hoş bulduk her şeyden önce. Orhan Veli'nin dizeleri geliyor birden aklıma. Bir yer var, biliyorum. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum, anlatamıyorum.
Evet, şimdi, anlatmak bazen zor olabiliyor sözcüklerle gerçekten.
Yani işte ben onu sevdiğimi biliyorum, hissedebiliyorum da ne kadar yansıtabildim, o bunu biliyor mu? Yani o da beni biliyor ama onu ne kadar sevdiğimi veyahut da onu ne kadar düşündüğümü bile biliyor mu? Burada galiba sadece ve sadece sözel ve görsel iletişim değil, duygu aktarımındaki iletişim de son derece önemli. Biz buna ne kadar becerilmeliyiz?
Evet, tabii ki kişi ne kadar o donanıma sahipse ya da ne hissediyorsa, hissettiğini nasıl dışa vuruyorsa, yani ne kadar kendini bu anlamda ifade edebiliyorsa diyeyim. Biz bugüne kadarki çalışmalarımızda, birlikteliğimizde burada engellerden, düşünce engellerinden özellikle konuşmuştuk. Düşünce gerçekten bir engel olduğu gibi çok da şey aslında, bizim yaşamımızı kolaylaştıran faktörleri var. Bunu da dönüştürmek gerektiğini söylemiştik, evet, vurgulamıştık. Bir de duygu var tabii ki. Düşünce, düşündüğümüz anda var olan sembollerle beynimizde ulaşıyor ve bu semboller aynı zamanda duygusal olarak da soyut, elle tutulamayan fakat kendini ifade edebilen ve belki de sözcüklerle değil başka yollarla da ifade edebilen bir durum. Duyguları bugün konuşmak istiyorum. Biraz önce siz de çok güzel bir giriş yaptınız. Gerçekten ne kadar ifade edebiliyoruz? Kendimizi ne kadar ifade edebiliyoruz? Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, özellikle kişisel gelişim alanında yapılan çalışmalarda en fazla ilgi gören konulardan birisi bu. Kendini ifade etme biçimi. Ve kişi bu bilgiden bazen uzak kalabiliyor ya da gerçekten yaşamında aldığı mesajlar, gördükleri, biriktirdikleri o ifadeyi yetersiz kılabiliyor. Tabii ki sözcüklerle ifade etmek harika. İletişimin en güzel yolu bu simgeyi kullanmak, bu sembolü kullanmak, sözcükleri. Bunun ötesinde ama işte gözleri kullanıyoruz, beden dilimizi kullanıyoruz. Gerçekten de çok etkili olduğunu biliyoruz. Hatta sözcüklerden çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Ve duyguyu dönüştürme üzerine durmak istiyorum. Çünkü biz duyguları olumlu ya da olumsuz bir şekilde yaşıyoruz. Örneğin olumsuz yaşadığımız duygu da bir anlamda enerjimiz düşüyor. O da bir, çünkü de düşünce ve duygu bir enerji sonuçta. Kuantum fiziği bugün artık bunu belirtiyor bilimsel açıklamalarla. Dolayısıyla biz olumsuz bir titreşime giriyoruz zihnimizde. O olumsuz titreşim bir hayli bizi aşağıya çekiyor. O durumda belki de dünyayı küsüyoruz ve hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Geçen çalışmalarımızda, birlikteliklerimizde konuşmuştuk. Suçlama, kendini suçlama, kişinin affedememesi, yaşama küsmesi, bütün bunlar olumsuz duygular. Tabii ki kendi zihnimizde oluşturduğumuz senaryolarla kaygıları yaratıyoruz. Olmayan, sadece varsaydığımız durumları yaratıyoruz yani. Yargıları yaratıyoruz. Belki kendimizi yargılıyoruz, belki karşı tarafı yargılıyoruz. Ve bu varsayımlarla gittiğimizde üzüntüler, olumsuzluklar sürekli bir döngü biçimde neredeyse bizi bulabiliyor. Aşağıya çekilmemize ve yaşamdan belki de uzaklaşmamıza, küsmemize sebep olabiliyor. Bu durumda ne yapmalıyızın üzerine durmak istiyorum. Çünkü konuşuyoruz, algılama biçimimiz bizim beynimizle ve sol tarafımızla. Ancak sağ tarafı, yani bilinçaltı kısmında atlamamız gerekiyor. O zaman biz ne yapmalıyız ki orayı da memnun edecek bir sonuca ulaşalım ve aynı zamanda gerçekten ne güzel rahatladım, şöyle içimden hani çok büyük bir şey attım, çıkardım diyebilelim. Bunun üzerine gerçekten çok duruyorum. Çalışmalarımızda da özellikle bunu yapıyoruz. Çünkü uygulamadıkça, bir takım teknikleri özellikle uygulamadıkça kişi var olan sorunu yaşamaya devam edebiliyor.
Şimdi bütün buraya kadar olan sohbetinizden benim iki tane çıkarımım oldu. Demek ki biz her şeyden önce duygularımızı dışa vurabilmeliyiz. Ama şu son cümlelerinizden hemen ben buna bir alt başlık çekiyorum. Hı hı. Tamam, güzel, duygularımızı dışa vurmada doğru yöntemler, doğru teknikler uygulamalıyız. Bunun başat olmazsa olmazı zaten içtenliktir, samimiyettir ama önce biz bunu kendi içimizde halletmeliyiz.
Çok doğru. Önce bizim kendi içimizde.
Şimdi nereden başlayalım o zaman Sayın Özpazarcık? Önce bir kendimizden bir başlayalım. Ondan sonra da nasıl dışa vurumcu olacağız?
Evet. Kendimizden başlamak öncelikle var olanı kabul etmekle mümkün. Var olanı nasıl kabul edeceğimize ilişkin çokça konuşmuştuk daha öncesinde. Fakat şunu söylemek istiyorum ki var olanı kabul etmek için önce o duyguyu hissetmek gerekiyor. Evet, diyelim ki şu anda olumsuz bir duygu yaşıyorum. Bu duygunun adı üzüntü ya da kuruntu, sıkıntı olabilir. Ya da herhangi bir kaygı olabilir. Ben bu duyguyu İçimde hissediyorum ve sonra dışarıya çıkartıyorum. Şimdi dışarıya davranış olarak olumsuz bir tutum olarak geçiyor. O zaman ben bu duyguyu önce içimde, gözlerimi kapatıp hissettiğimde, bu duyguyu önce evet ben var bu duygu ve kabul ediyorum. Fakat bu ben değilim. Bu gelip geçici bir şey.
Tıpkı bir iç yolculuk ve içsel çözümleme, değil mi? Bir iç yolculuk ve içsel çözümleme.
Doğru. Evet. Tıpkı akreple yelkovanın gelip geçmesi gibi. Biraz sonra o da geçecek demek. Ve önce bunu hissetmek. Nerede hissediyorum? O zaman bedenimizin de bilincine varmalıyız. Bedenimizi de fark etmeliyiz. İşte farkındalık devreye giriyor ve bedensel farkındalık. Evet, ben diyelim ki bunu karnımda, göğsümde, kalbimde hissediyorum. Evet, bunu hissettim. Şu anda bu duygu ve bu duygu bana ait ama gelip geçici. Benim bir parçam gibi.
Bakın, şarkılar ne diyor burada? Gözler kalbin aynasıdır yani. Bir de o kalptekini doğru bir şekilde vermek. Çünkü evet, bazen gözler yalan söylemez, değil mi? Bir de seni seviyorum canım var ki burada da sevginin kendisini bulmak biraz güç galiba. Ne dersiniz?
Evet, değişik tutumlar olabiliyor. Doğru. Oradaki samimiyet de önemli. İşte biz de samimi bir şekilde dönüp kendi içimize bakıyoruz, var olan duyguyu önce fark ediyoruz. O duygunun benimle, benden ayrı olduğunu, aslında benim bir parçam olduğunu fakat gelip geçici olduğunu görmem ve hissetmem lazım. O zaman bunu örneğin katı bir biçimde göğsümün üstünde hissedebilirim. Bu duyduğum sıkıntının bir varoluş hali. Şimdi ben bunu kabul ediyorum fakat bunu serbest bırakıyorum. Bu duyguyu serbest bırakabilir miyim? Buna izin verirsem evet. O zaman kendime şu soruyu soruyorum. Ben kendime bu duyguyu serbest bırakmak için izin verebilir miyim? Kendime izin veriyorum ve bu duyguyu serbest bırakıyorum. Oradaki diyelim ki katı olan bir durumu, hissi yavaş yavaş benden dışarı çıktığını hissediyorum ve ondan benden uzaklaştığını hissediyorum. Bu bir sadece hissediş. Bakın, sadece sözcüklere döküyoruz ama o kadar çok iş görüyor ki bu uygulamalar, çok rahatlatıyor.
Evet, demek ki birinci aşamayı biraz sohbet ettik olarak kabul ediyorum ben. Evet. Şimdi içimdeki duyguları nasıl aktaracağım size bilemiyorum. Süremiz bitti.
Yani
hızlar.
Evet, bu da işte zor söylenecek cümlelerden bir tanesiydi. Bakın, o duyguyu yaşıyordum, acaba nasıl söylerim
bakın,
diye.
Bakın ne kadar hızlı zaman akıyor aslında, hiç farkında değiliz. Çok göreceli zamanda. Aynı şekilde bizim duygularımız da, olumsuz duygular özellikle, çok değişken bir yapısı var ve çok hızlı akıp gidebilir. Tıpkı zamanın akıp gitmesi gibi.
Çok haklısınız. Ben de artık geride kalan sevgili konuklarımıza nasıl zaman ayarlayacağım, onun telaşı duygularının içerisindeyim, altındayım şu anda. Efendim, isterseniz dışa vurumu gelecek birlikteliğimizde sohbet edelim.
Fakat şunu söyleyebilirim son kez izin verirseniz. Evet, bu dönüştü ve yerini daha iyi bir gelecek alacak düşüncesine bırakması lazım. Yani evet. Umudun evet. Yaşarmasına izin vermemiz lazım.
Eyvah, İsmail Özpazarcık çok doğru ve güzel şeyler söylüyor ama vakit de geçiyor, duygularındayım şu anda.
Teşekkür ederim.
Efendim, hoşçakalınız. Sağ olun.
Hoşçakalın.
Öyküsü benzerlikler gösteren binlercesinden biriydi Serkan. Anne ve babası arasında kan uyuşmazlığı vardı. O üçüncü çocuktu ve hiç kimsenin aklına anne babanın kan grubunu araştırmak gelmemişti. Konulan tanı uygulamada kullanılan adıyla spastikti. Doktorlar tarafından 3 yaşında yürüyeceği, konuşacağı söylendi. 3 yaşına geldiğinde o bunları hala yapamıyordu. Bu kez 5 yaşında konuşup yürüyeceği söylendi. Epilepsi nöbetleri ve kasılmalarını azaltan yıllarca ilaç kullandı. 7 yıl yaşadı. Kafa kontrolünü bile sağlayamayan bu çocuğun belli bir yaşa gelince birdenbire nasıl yürüyeceğini, konuşacağını kimse açıklamadı. Beslenirken nasıl tutulacağını kimse öğretmedi. Kanının neden zamanında değiştirilmediğini kimse açıklamadı. Hiç kimsenin aklına tüm bu yapılmayanlar için yetkililere soru sormak gelmedi. Kader dendi. Tüm bunlar 30 yıl önceydi. O günden bugüne ne değişti? Sağlıklı doğma ve sağlıklı yaşama hakkı her canlı için bir hak iken, bu hakları elinden alınan binlerce çocuk ve ailesi için ne yapıldı? Serkan önlenebilir bir özre sahipti. Eğer o doğmadan önce anne ve babasının kan grubu bilinebilseydi, belki de hala bizimle yaşıyor olacaktı, mavi gözleri ve yaşam sevinci gülüşüyle. Birçok Serkan tanıdım daha sonra. Benzer görüşleri yaşayan, o gülüşleri taşıyan birçok anne tanıdım, yüreğinde aynı acıyı taşıyan. Onlardan öğrendim bu acının bastırılamayacağını, ancak yaşanabileceğini ve sadece paylaşılabileceğini. Birçok baba tanıdım, acılarını yüreklerine kilitleyen, görmezden gelip acıyı çoğaltan. Birçok Serkan tanıdım yine. Artık yürümeyi, koşmayı başarmış. Gülücüklerine kelimeleri eklemiş. Tanık oldum onların öğrenme çabalarına. Tanık oldum annelerinin özverilerine, inançlarına. Bazen neden diye bas bas bağıran öfkelerine. Bazen bugün sağ eliyle kalem tuttu diyen sevinçlerine. Tanık oldum babaların çocuklarının özrünü bir türlü kabul edemeyip de onların başlarını kıyısından köşesinden izlemelerine. Tanık oldum ama babaların bakamayacak durumda kalıp terk etmelerine de. Çok şey öğrendim insana dair engelli çocuklardan. Asıl engelin insanın yüreğine, kendisinin vurduğu kilit olduğunu öğrendim en başta. Gözlerdeki en üst oranda görme kaybının bakıp da görmezden gelmek olduğunu öğrendim. Bugün yarına oranla daha az, düne oranla daha şanslılar. Düne oranla daha fazla hakları, olanakları var ama yarına oranla az. Bugüne oranla yetersiz. Her yıl Mayıs ayında kutlanan bir haftaları ve her yıl Aralık ayında tüm dünyada kutlanan bir günleri var. Yetkililerin konuşmalar yaptığı, birçoğumuzun gözlerini kaçırdığı etkinlikleri var ekranlarda, gazetelerde. Bir dileğim var tüm Serkanlar adına. Lütfen, lütfen bu yıl onların kutlamalarına katılın yüreğinizle. Fotoğraflarını gördüğünüzde, yolda karşılaştığınızda gözlerine, gözlerinin içine bakın. Orada göreceksiniz anlatmaya çalıştıklarımı. Karşılaştığınızda gözlerinizi kaçırmak yerine gözlerine bakın ve gülümseyin. Unutmayın, gülümsemek kabul etmenin başlangıcıdır. Gelin birlikte bugünleri yeterli, yarınları çok kılalım. Gözlerden yüreklere akan söyleyişlerine kulak verelim. Ve son olarak tüm Serkanlara söyleyeceklerim. İyi ki varsınız. İyi ki doğmuşsunuz. Teşekkürler bana ve birçoklarımıza öğrettikleriniz için. Yüreğimizin çocuğunu unutmamamızı sağladığınız için. Paylaştıklarımız için, başardıklarımız için. Dünya sizinle birlikte aynı havayı soluduğumuzda, aynı mavi gökyüzüne baktığımızda, aynı güneşte ısınıp, aynı yağmurda ıslandığımızda güzel. Sevgili dostlar, bu satırların sahibi uzman çocuk gelişimi ve eğitimcisi Sayın Sevgi Koşaner. Tüm çocuklara bir şeyler öğretebilmek, bir şeyler anlatabilmek adına yaşamını yönlendirmiş bir eğitimci kendisi. Ve çok şey öğrendim insana dair engelli çocuklardan diyebilecek kadar da yürekli bir engelli dostu. Yazdığı yazılarla, katıldığı gruplarla, yaptığı çalışmalarla engellinin ve engelli yakınının yanında olmuş hep. Onu sizlere daha yakından tanıtmak ve edindiği deneyimleri duyurmak istedik. Hoş geldiniz Sayın Koşaner.
Hoş bulduk.
Hoş buluştuk. Her şeyden
beni önce. Çok duygulandırdınız okurken.
Beni de. Beni de. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki yazmışsınız. Lütfen sizi birazcık daha yakından tanısınlar sevgili dinleyicilerimiz. Nasıl tanıtırsınız kendinizi?
1983 yılı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun oldum. 1978 yılında üniversiteye girdiğimde, bu bölümden mezun olduğumda ne olacağımı çok bilmiyordum. Çocukla çalışacaktım. Ama henüz ikinci sınıftayken bir gün üniversitenin koridorlarında elinden engelli çocuğunu tutmuş bir anne gördüğümde çok merak ettim, üniversitede ne arıyordu acaba o engelli çocuk. Bunu hocalarıma sorduğumda engellilerle ilgili bir birimin kurulduğunu ve üniversitemiz içinde bu çocuklarla çalışıldığını, 1982 yılında da üniversitemizin özel eğitim ana bilim dalı kurulduğunu biliyorum. Ve ben o günden itibaren engelli çocuklarla çalışmaya karar verdim. Neden? Biraz önce siz okudunuz. Serkan benim kuzenimdi. Ben 12 yaşındaydım. Bir çocuktan öğrendim. Bir insan gözleriyle nasıl gazoz ister? Serkan'dan öğrendim. Biz Serkan için çok fazla bir şey yapamadık. Onu çok sevdik sadece. Ama ben Serkanlar için yapılabilecek birçok şey olduğunu üniversite eğitiminde öğrendim. Mezun olduktan sonra bir eğitimci olarak onlarla çalışmaya başladım. Ama öğrendim ki sadece onlarla eğitimci olarak çalışmak yetmiyor. Yasalar yoktu.
Evet.
O çocukların eğitim hakları yoktu. Eğitim alabilecekleri okullar yoktu. Down sendromlu bir Ahmet vardı benim öğrencim ve onun annesinin o yıllarda yaptığı çalışmalar beni çok etkilemişti. Milli Eğitim Bakanlığı'na gider, bakanlıklara, müdürlere, ulaşabileceği her yere dilekçelerle başvurur ve şunu söylerdi. Bu çocuklarımız için okul içinde bir sınıf istiyoruz. Bodrum'da olsun, bize bir yer verin. Biz orayı döşeyelim. Öğretmen bile vermeyin ama biz oraya çocuklarımızı her gün seni okula götürüyorum diye götürelim derdi. Ben daha sonra devlet sektöründe çalışmaya başladım ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nde 12 yıl görev yaptım. Bunun son 7 yılı da bir bürokrat olarak bu yasaların düzenlenmesinde katkı sağlayarak geçti ama onun öncesinde birçok sivil toplum örgütünde engelli bireylerin hakları için çalışmalar yaptık. Bunun için de İzmir'den yükselen bir ses olduk aslında ilk başta. Çünkü 1995-96 yıllarında Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanma öncesinde İzmir Tabip Odası'nın kurduğu bir İzmir Çocuk Platformu vardı. Ve biz orada bir çocuk platformunun altında Engelli Çocuklar Komisyonu'nu oluşturup o dönemde ülkede engeller için var olan yasal haklar nelerdi, onun bir profilini çıkardık.
Ve böylelikle başladı sizin bu engelli koşudaki son derece onurlu ve sağlam ama içten yürüyüşünüz. Pekala, engelli dünyanın her yerinde engelli. Ortak karşılaştıkları zorluklar var. Ama ülkemiz engellilerinin ülkemizdeki durumları nelerdir? Ülkemize özel ve ülkemize özgü karşılaştıkları zorluklar nelerdir?
Şimdi tabii bir, her şeyden önce insan haklarının temel ilkelerinden birisi var. Sağlıklı doğma ve sağlıklı yaşama.
Evet.
Öncelikle bizim ülkemizde engelli insanların sağlıklı doğmalarını sağlayacak ön koşul çalışmaların yapılması gerekiyor. Bundan 20 yıl öncesine baktığımız zaman bununla ilgili yasal düzenlemeler yoktu. Ama artık birçok konuda yasal düzenlemeler yapıldı. İşte annenin gebelik döneminden başlayarak işte zorunlu kontrollerinin olması, işte bazı testlerin yapılması, işte bebek doğar doğmaz yapılması gereken topuğundan alınacak bir damla kanla metabolizma hastalıklarının saptanması gibi çalışmalar artık ülkemizde yapılıyor. Yasalar düzeyinde bazı çalışmalar yapıldı ama ne yazık ki uygulamada yaşanan sorunlar var.
Ve siz işte tam bu noktada Özürlüler İçin Haklar, Yasalar ve Uygulamalar adlı bir kitaba imza attınız.
Evet.
Gelin isterseniz zamandan da kazanmak kaygısıyla hem bu kitabın içeriğinden söz edelim. İçeriğinden söz ederken de bu soruların yanıtlarını arayalım.
Sevinerek.
Evet. Nedir efendim kitabınızda özellikle dikkati çekmek istediğiniz ve bu dikkat çekerken bu kitabı nasıl, hangi başlıklarla oluşturdunuz?
Şimdi önce neden bu kitap sorusuna bir yanıt vermek gerekiyor. Bizim bir kere her şeyden önce bir yurttaş olarak, bir vatandaş olarak bilmemiz gereken şey hangi yasal haklara sahip olduğumuz. Eğer hangi yasal haklara sahip olduğumuzu bilir isek o zaman haklarımızı aramak durumundayız. Evet. Sadece yasal hakları bilmek yetmiyor. Bizde bürokrasi çok karmaşık işleyen bir şey. Bu kitabı hazırlarken şöyle bir yol izledik. Önce engellilik konusundaki tanımları aldık. Yasalarda geçen tanımlar. Çünkü her yasada başka bir şekilde tanımlanıyor. Onun arkasından bu ülkede, ülkemizde yasal haklardan yararlanabilmeniz için Özürlü Sağlık Kurulu raporu almanız gerekiyor. Özürlü Sağlık Kurulu raporu yönetmeliğini ne uygun bir rapor aldığınız andan itibaren de...
Ve buna rapor nedir, ne işe yarar diye bir bölüm açtınız.
Evet, evet. Evet. Sonra bu raporu nereden alabilirsiniz? Bu kitap aynı zamanda bir İzmir rehberi olarak hazırlandı.
Pekala, aldığımızda bizim ne gibi haklarımız doğacak? Onun için evet. Ayrı bir bölüm evet. Hazırladınız. Evet. Evet.
Bunun içinde neler var alt başlıklar olarak baktığımızda? Özürlü kimlik kartı, özürlü maaşı, işte eğitim yardımından nasıl yararlanabilirsiniz? Bunun için nerelere başvurmanız gerekiyor? İşte tedavi giderleriniz nasıl karşılanır? Bakım hizmetinden nasıl yararlanılır? İstihdam için nelerden yararlanılır? Nasıl emekli olursunuz? Hangi koşullarda emeklilik? Ve tüm bunlar için İzmir'de nerelere başvuracaksınız? Hangi evraklarla? İşte vergi indiriminden nasıl yararlanacaksınız? Diğer vergi indirimleri, katma değer vergisi, işte emlak vergisi, taşıt alımındaki muafiyetler, gümrükteki muafiyetler. Yapılarda bu çok önemli bir şey. Engelliyseniz yaşadığınız mekan için yapılması gereken düzenlemeler var. Yasalarla verilmiş haklar var size. Bunun için nereye başvuracaksınız?
Ulaşımda ne
Ulaşımdaki
gibi?
Haklar neler? Hangi konularda indirimler var? Haberleşmeyle ilgili indirimler neler? Ve İzmir'de sosyal yaşama engelliler nasıl katılırlar? Ve kitabımızın sonuna da bir bölüm ekledik biz. İzmir il sınırları içinde sadece İzmir Büyükşehir
Belediyesi. Bu da bir prototip çalışma olarak evet. gösteriyorsunuz ha, evet, değil mi? Örnek
evet,
bir çalışma
evet,
olarak.
Evet, örnek bir çalışma. Evet. Bu orada İzmir'de ulaşabileceğiniz engellilikle ilgili hizmet veren eğitim merkezleri, sağlık merkezleri, sivil toplum örgütlerinin adres ve telefon bilgilerini koyduk bu kitabın
evet.
içine.
Şimdi Sayın Koşaner, Sayın Sevgi Koşaner hanımefendi sizinle görün istiyor ki sadece bu kitabı değil, bu kitabı yaratan birikimlerinizi daha çok paylaşalım. Ama süremiz de el vermiyor. İsterseniz bize işte o çok şey öğrendim dediğiniz başlıktan yola çıkarak... öğrendiklerinizden şöyle kulakta küpe misali kalabilecek küçük bir inci takdim ediniz deneyimlerinizle. Öyle bitirelim sohbetimizi. Ne dersiniz?
Ben dilerseniz bununla ilgili küçük bir şiirim var. Şiir demek belki çok doğru değil ama onu paylaşmak
Münasebet
isterim.
Münasebet olur mu öyle bir şey?
Önce bunun neden, nereden yola çıktığını, neden bunu yazdım? Benim Uygur sevgili öğrencilerimden birisi ve onun çok sevgili ailesi ki çok özel insanlardır onlar.
Mutlaka.
Günün birinde hayat size bazen ödüller verir. O ödüllerden biriydi bana Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafından engelli aileleri için hazırlanmış bir set çıkmıştı. O kitaplardan birinin adı paylaşmak istiyorum da ama ben o kitabı kimin yazdığını bilmiyordum. Kitabı okurken içinde adım vardı ve ben o kitaptan şunu öğrendim. Biz eğitimciler olarak ailelere o kadar çok şeyler söylüyoruz ki işte şunu yapın, şunu öğretin ama onlara nasıl öğreteceklerini anlatmıyormuşuz. Çok büyük bir ders aldım o kitaptan. Çok duygulandım. Örneğin Uygur'a sakız çiğnemesini istemişim Uygur'un ama bunu nasıl öğreteceğini annesine anlatmamışım. Ama annesi öğretmiş ama ve nasıl öğrettiğini o kitapta yazmış. Çok duygulanmıştım ve o gün o kitabı okuduğum gün... paylaşmak istiyorum diye Toros ailesine armağan ettiğim minik bir şey yazmıştım. Ben bir öğretmenim. Öğrenmenin yollarını öğreten, özverili öğretmenlerin elinde yetişmiş bir öğretmen. Ve bir borcum var ödenmesi gereken. Bu ülkenin bana verdiklerinin üstüne yüreğimin kattıklarını ekleyip geri vermek. Ve kendine yetebilen, üretebilen bireyler yetişmesine katkı vermek. Öğretmenliğin birinci ilkesi vermek, sahip olduğun bilgiyi aktarmaktır ve bunun geri dönüşümünü beklememektir. Yüreğinizden, beyninizden emek verirsiniz, dantel gibi işlersiniz ve zamanı geldiğinde ellerinizin arasından salıverirsiniz. Yolunu bulmak onun görevidir. Günün birinde aradan yıllar geçer, yaşamınızın bir köşesinden bir kuş gibi süzülüp verdiğiniz emek size geri dönüp geliverir. İşte o zaman yüreğiniz öyle bir büyür ki kendinizi nereye koyacağınızı bilemezsiniz. Her şeye yeniden taptaze başlayıverirsiniz. Size geri dönüşünü beklemeden. Çünkü bilirsiniz ki verdiğiniz emek bir yerlerde de büyümektedir, gelişmektedir. Tohumdan fidana, fidandan ağaca dönüşmekte, pembe beyaz çiçeklerle donanıp meyveye, tohuma derken çoğalıp gitmektedir. Ben bir öğretmenim. Aynı zamanda bir öğrenen. İnsan olma yönünde veriyorum beklemeden ve anlıyorum ki bir bumerang gibi bana çoğalıp gelenleri yeniden vermek üzere. Ben bir öğretmen ve öğrenenim ve bunu çok ama çok seviyorum.
Biz de sizi sevdik efendim gerçekten. Çünkü gerçek bir öğretmen. Hakikaten ben de bir milli eğitim camiasına mensup ailenin evladıyım. Öğretirken öğrenir aslında. Onu da ben yaşamdan öğrendim. En iyi öğrenmenin yolu öğretirken öğrenmekmiş.
Öyle.
Sevgili dinleyiciler, bu kitabın ismi ne efendim?
Kitabın ismi Özürlüler İçin Haklar, Yasalar, Uygulamalar.
Evet.
Kitap şu anda önümüzdeki hafta basımdan basılacak. Çıkacak.
Biz de işte o taze mürekkep kokusuyla kavuşacağız. Her yeni çıkan evet. Bir kitap, her fırından yeni çıkan ekmek kokusu kadar kutsaldır. Biri karnımızı, biri beynimizi doyurur. Bu kitaptan edinmek istiyorsanız sevgili dinleyiciler ve bu kitap hakkında daha detaylı bilgiler almak istiyorsanız lütfen not ediniz. 0232 İzmir alan koduyla 0232 İzmir alan koduyla 489 49 21 bu ve buna benzer yayınlarla ilgili halkla ilişkiler ünitesi 489 49 21 bu tür yayınlarla ilgili halkla ilişkiler ünitesinden daha çok ve daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. 0232 alan koduyla 489 49 21. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Yasalar engel değil.
Bırakın engel olmayı, engelleri nasıl yasalarla aşabileceğimizi anlatacak her zamanki konuğumuz avukat Sayın Cafer Tüzün üstadımız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sağ olun. Hoş bulduştuk. Sayın Tüzün lütfen şu kulaklığı takacak olursanız efendim hemen sorularla başlamak istiyorum. Zamanı daha ekonomik kullanabilmek kaygısıyla. İlk sorumuz Bilecik'ten, Gölpazarı'dan geliyor. Mustafa Kuz adlı bir dinleyicimiz. Diyorlar ki kendileri 28 yaşındayım, görme engelliyim. Ortaokul mezunuyum. Girdiğim sınavlarda bana sonuç olarak yalnızca kazanamadın diye cevap veriliyor. Bana sınav sonucunda aldığım puanı yazılı olarak bildirmek zorunda değiller mi? Soru bu efendim.
Şimdi efendim, tabii ki bu kazanamayışının bir ölçütü vardır. Aldığı puan onu kazandırmamıştır. O zaman kendisine bilgi edinme yasası uyarınca bilgi edinme hakkını kullanır. İlgili kuruma yazılı başvurur. Bana her ne kadar kazanmadığım bildirilmişse de puanım bildirilmemiştir, bildirilmesini diye. Onlar da bu yasa uyarınca süresi içinde ona cevap verler. Kaldı ki geçen bir başka radyo programında ortaokul mezunlarının da işe alındığını, alınmakta olduğunu duyurmuştuk. Bu konuda da Ankara'daki Körler Federasyonu'na başvurursa, oradaki veyahut da İzmir Çağdaş Görmeyenler Derneği'nin 446-37-19 no'lu telefonla başvurursa, nerelerde ilk öğretim mezunları alınıyor, bunu da öğrenip bu yolda da şansını deneme imkanı vardır diye düşünüyorum.
Efendim ben Mustafa Kuz adlı dinleyicimizin sorusuna hemen bir eklemede bulunmak istiyorum. Sadece puanını istemesi ve sadece puanın verilmesi yeterli mi? Yoksa bu puanın hangi ölçütlerle değerlendirildiğini, hangi ölçütlerle değerlendirilip böyle bir puana ulaştırıldığını, yani kendisinde nelere dikkat edildiğini ve nasıl bir puanlamaya tabi tutulduğunu da talep etmesi gerekir mi?
Tabii tabii etsin. Buna hiçbir engel yok.
Evet. İkinci dinleyicimiz bize Burdur'dan ulaşmış Sayın Şenay Solak hanımefendinin iki sorusu var. İlki şöyle: 3022 sayılı kanundan maaş alan engelli vatandaşların işe girdikten sonra ödemek durumunda kaldıkları cezayı peşin ya da taksitli ödemelerinin avantajları ve dezavantajları nelerdir diyor.
Şimdi efendim 2022 sayılı yasaya bağlı olarak aldıkları özürlü muhtaç aylığı sırasında işe girmişlerdir. İşe girdikleri ilgili kurumca öğrenilmekte ve denilmektedir ki sen hem işe girmiş aylığın olduğu halde bu parayı aldın. Bunu istiyorlar. Burada aynı 2022 sayılı yasanın 5. maddesine göre %50 fazlasıyla istenir diyor. Ancak bu konuda şu anda bir dava açılmış durumdadır. Ankara'da bir avukat arkadaşımız, benzeri talepler var, kurumlar bu parayı geri istemekteler. Bunun durdurulması için Danıştay'da bu yönetmeliğin, buna bağlı yönetmeliğin iptal için dava açılmıştır ve anayasaya aykırılık iddiası vardır. Geçen gün edindiğim bilgiye göre bu müzakere halindedir. Bana göre bunun sonucunun beklenmesi gerekir. Dava açılması halinde aleyhine, alacak davası açılması halinde bunu öne sürsünler.
Evet. İkinci sorusu şöyle: belediyede geçici işçi statüsünde çalışan engelli bir personelin devlet memuru statüsüne geçmesi için izlemesi gereken yol nedir diyor.
Şimdi geçici işçi ile devlet memuriyetine geçilmesi yolundaki izlemesi gereken yol, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'na Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'na bu durumunu açıklayan bir dilekçeyle başvursun. Oradan daha net bilgileri alacaktır.
Evet. Efendim Ankara'dan Mahmut Yaşar isimli dostumuz ulaşmış programımıza. Diyorlar ki 68 yaşındayım, görme engelliyim. Eşim de görme engelli ve ev hanımı. 500 YTL emekli maaşı alıyorum. Evim kirada. Emekli aylığım olduğu için özürlü aylığı ve bakım ücreti hizmetlerinden yararlanamıyorum. Muhtaç durumdayım. Uzmanımız bana bir çıkış yolu önerebilir mi?
Şimdi keşke olsaydı da önerseydik, mutluluk duyardık. Bakıma muhtaçlık farklı bir kavram. Bu ağır özürlü olması halinde söz konusudur. Yani günlük yaşamını kendi başına sürdüremeyen, mutlaka bir başkasının desteğiyle, korumasıyla yaşaması mümkün olan kişidir. Bakıma muhtaç aylığını hak kazanan kişi. Bu da sağlık kurulu raporuyla tespit edilmektedir. Anladığım kadarıyla bu kişi görmemektedir, eşi de görmemektedir. 500 lira dolayında bir aylığı vardır. Bu durumda bakım aylığından veya da bakıma muhtaç aylık alması mümkün değildir. Ancak eşi eğer 500 lira aylık alıyor, eşi de herhangi bir aylık almıyorsa ve engelli ise, onun da engelli aylığı istemesi için başvurmasında yarar var.
Evet. Efendim Ordu'dan Mustafa Ayruk isimli bir dostumuz, dinleyicimiz ulaşmış programımıza. Görme engelli bir açık lise öğrencisiyim. Eğitim masraflarımı devletin karşılaması için nereye başvurmalıyım?
Bu şöyle olabilir. Gerçekten yoksul ise açık öğretimde okumuş olması yetmez. Yoksulluk da önemli bir unsurdur, özelliktir. Bulunduğu yerin Sosyal Dayanışma Vakfı'na başvursun. Onun yasasında böyle hükümler var. Yoksula, özürlüye yardım etme yükümlülüğü getirilmiştir. Oraya başvursun bu konuda. Umarım bir destek alacaktır. Aylık almıyorsa, özürlü aylığı almıyorsa onun için de başvurabilir. Çünkü açık lisede okuyor. Herhangi bir kazancı yok demektir. 18 yaşında üstünde ise belli. 18 yaşının altında ise unsurları yine farklıdır ama herhangi bir geliri de yoksa bu özürlü aylığı için başvursun. Madem ki görme engelli ve çalışmadığına göre.
Evet. Efendim sorularımıza şimdilik biraz ara verelim dilerseniz. Çünkü gelecek olan soruların da düzenlenmesine fırsat tanıyalım böylelikle. Ama biz bugün sizinle hazır açık liseden söz açılmışken bir ileri aşamasında fakülte ve yüksek okullardaki özürlü kardeşlerimizin, dostlarımızın haklarından, temel haklarından söz edelim.
Evet, önemli. Az gören veyahut da engelli olan kişi olarak olaya bakıyorum. 1970'lerle 2007 arasında bu anlamda büyük farklar var.
Evet.
O dönemde, o dönemi yokluklar olarak anlatacağız. Ama bugün aradaki büyük farkı gündeme getireceğiz. Efendim, 20 Haziran 2006 yılında bir yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğin dayanağı Özürlüler Yasası'nın 15. maddesi. O nedir? O özürlülerin eğitim haklarını düzenleyen bir maddeydi. Ona dayanarak olarak da yüksek okullardaki özürlülerin haklarını, imkanlarını gerçekleştiren bir yönetmelik oldu. Bu yönetmelik 10 maddeden ibaret. Burada özürlülerin danışma ve koordinasyon merkezlerinin kurulması, öğrenci birimlerinin kurulması ve diğer danışma birimlerinin kurulması gibi değişik örgütlenmelere gidilmiştir. Bunların başında rektör yardımcısı bulunmaktadır. Akademisyenlerden oluşmaktadır. Aşağı yukarı burada öğrencinin üniversite sınavına girerken uygulanacak prosedürden tutun da üniversitede öğrenciyken ihtiyaç duyacağı günlük araç, gereç, eğitim araçları, barınağı, beslenmesi ve eşit eğitim olanaklarına ulaşabilmesi için hatta pozitif ayrımcılık diyebileceğimiz her türlü olanağın sağlanması yükümlülüğü Yüksek Öğretim Kurulu'na verilmiştir. Bu konuda öğrenciler eskiye oranla şanslıdır. Üniversitenin olanaklarıyla sınırlı olarak bu taleplerde bulunabilirler. Söz gelimi. Ben öğrenci olsaydım neler isterdim diye düşünüyorum bu yönetmeliğe dayanır olarak. Kabartma yazı makinem yoksa kabartma yazı makinesini lütfen bana alın derdim üniversiteye. Efendim teybim yoksa onu isterdim. Bunlar çünkü benim eğitimimde araç gereç. Bilgisayar yoksulsam bunu da isteme hakkına sahibim. Çünkü ancak o şartlarda ben eğitimimi gerçekleştireceğim. Yani bunlar bir lüks değil. Aynı hedefe varmak için talep ettiğim ama diğerlerinden farklı araçlar. Bunların bir mali portresi vardır, doğru. Ama üniversite bütçelerine konacak ödeneklerle bunların sağlanması mümkün olacaktır. Üniversite sınavları da bunun içindedir. Üniversite sınavlarında ÖSYM, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, hangi öğrencilerin, engelli öğrencilerin hangi eğitimleri yapacakları konusunda, hangi fakültelere başvurmaları halinde neleri başarabilecekleri konusunda öğrencileri eğitmekle yükümlüdür. Bunları uyarmakla yükümlüdür. Yeter ki sevgili özürlü öğrencilerimiz bulundukları üniversitenin rektörlüğüne başvursunlar. Böyle bir hakkının olduğunun farkına varsınlar. Bütün mesele haklarının varlığının farkına varılmasıdır. Bunlar çünkü pozitif hukuk haline getirildi. Artık bir lütuf olmaktan çıktı bunlar. Kamunun yükümlülüğü, kamunun ödevi haline geldi. Bir ricam onlardan, devletin ve kamunun bu özürlü arkadaşlara sağladığı olanakları, hele maddi olanakları, lütfen kendilerinden sonraki gelecek özürlere de sağlam, kullanışlı halde bırakmalarıdır ki, bu da onların yapacağı son görevi olmalıdır.
Bu konuda son derece hassas, çok titiz olmaları da gerekiyor herhalde ki, çünkü kendinden sonra gelecek kardeşlerine bir miras, bir örnek davranış biçimi ve bu konuda hakları kazanmada aldıkları mesafeyi onurla bırakabilsin.
Tabii efendim.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Yasalar Engel Değil bölümümüzde programımızın sürekli konuğu avukat Sayın Cafer Tüzün'le hem sorularınıza yanıtlar aradık, hem de özellikle fakülte ve yüksekokullardaki özürlü kardeşlerimizin ne gibi hakları var ve bu hakları nasıl kullanacaklar, bu konuda küçük ipuçları aktardık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Ve Engelli Koşu'da buluştuğumuzda yayın sırasında bize ulaşacağınız telefonu lütfen şimdiden not ediniz efendim. 0232 alan koduyla 444-2401, 444-2401, 232 alan koduyla yayın sırasında bize ulaşacağınız telefon. Efendim, yayın dışında bize bütün mesai saatleri içinde ulaşacağınız telefonsa yine 0232 alan koduyla lütfen not ediniz. 411-4269, 411-4269, 232 alan koduyla. Elektronik posta adresimiz engellikosu@trt.net.tr. Mektup adresimiz ise TRT İzmir Radyosu Engelli Koşu Programı 35220 Alsancak, İzmir.
Engelli Koşu.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.